Ayrım 11, sayfa 131. Baba Ali'de salonlar, odalar, koridorlar, merdivenler son hızla temizlendi, yeniden düzenlendi. Öğleden sonra Refet Paşa karargahı ile geldi ve Babı Ali'ye yerleşti. Artık İstanbul Türkiye'nin sadece bir iliydi, başkentliği sona ermişti. Dipnot: 450 yıllık başkentin bir başkente yakışır düzeni, niteliği, temizliği, düzeyi yoktu. Pislik, çamur, çirkef, toz, kuralsızlık, bakımsızlık, sinek, köpek sürüleri içinde yüzüyordu. Kuşkuya düşenlere bu tarihlerde İstanbul Belediye Başkanlığı yapmış olan operatör Cemil Paşa'nın anılarını okumalarını tavsiye ederim. Güzellik önce doğadaydı, sonra da halk ile zamanın birlikte oluşturduğu eski İstanbul köşelerindeydi. Ve İstanbul'un 450 yıllık bir süreç içinde oluşturduğu emsalsiz bir silüeti vardı. Şimdi bunlar dönüşüm adı altında veya İstanbul'u Manhattan'a benzetme hevesiyle yok ediliyor. Başkentliğin sona erdiğine en fanatik İstanbullu bile inanmadığı için bu durum bir sızlanmaya, gürültüye, kızgınlığa yol açmadı. Şartların gerektirdiği geçici bir durumdu bu. İstanbul'dan daha zengin, ileri, büyük şehir mi vardı? Başkent olabilmek için en önemli niteliğin güvenlik olduğu hiçbirinin aklına gelmiyordu. Ankara adlı köyü başkent yapacaklar değildi ya. Ankara istasyonu yine tıklım tıklımdı. Başta Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey, Fevzi Paşa olmak üzere bütün bakanlar, milletvekilleri, vali, belediye başkanı, Ankara'daki komutan ve subaylar, bakanlık yöneticileri, basın mensupları, öğrenciler ve halk Lozan kurulunu törenle uğurlamak için istasyonu doldurmuştu. Bando marşlar çalıyordu. Özel Katar'ın lokomotifi defne dalları ve bayraklarla süslenmişti. Kurul üyeleri önde bulunanlara veda ederek geridekilere el sallayarak trene bindiler. Birçok Ankaralı zaferle dönün diye bağırıyordu. Tren alkışlar, hayır dilekleri arasında hareket etti. Her istasyonda gündüz ya da gece coşkun gösterilerle karşılanacak, İstanbul'a kadar alkışlar ve dualar içinde yol alacaklardı. Anadolu 4 yıl önceki dünyadan habersiz Anadolu değildi. Nice acı sınavdan geçerek uyanmış, dostla düşmanı, akla karayı, doğruyla yanlışı ayırt etmişti. Karanlık çöktükten hayli sonra evden çıktı. Berberi yakında ana cadde üzerindeydi, izlendiğini anlamadı. Rum berberler Ali Kemal'i saygıyla karşıladılar. "Hoş geldiniz beyefendi." Ali Kemal sinirliydi. "Hoş gelmek mümkün mü? Sokaklar kalpaklı delilerle dolu." Yan koltukta oturan müşteri korkuyla uyardı. "Aman beyefendi, böyle konuşmayın." "Oo, merhaba Monsieur Aleko." "Merhaba Ali Kemal beyefendi, yerin kulağı vardır." Ali Kemal güldü. "Korkma, burası İngiliz bölgesi, burada bir şey olmaz." Koltuğa oturdu, saç sakal, gözlerini kapadı. Meşaleler taşıyan bir grup bağıra çağıra vitrinin önünden geçip gitti. Berber örtü ve havlu almak için arkaya geçti. Bu sırada kapı açıldı. Dışarıdan gelen sesler yükseldi, yeniden azaldı. Ali Kemal başını arkaya yaslamış, güven içinde gözleri kapalı bekliyordu. Demek ki bir müşteri geldi diye düşündü. Sağına ve soluna iki kişinin sokulduğunun farkında olmadı. Biri Ali Kemal'in kulağına eğildi. "Sakın ses çıkarma Artin Kemal, sessizce kalk ve bizimle gel." Dipnot: Ali Kemal Kars ve çevresinin Ermenilerden geri alınması amacıyla harekete geçildiği zaman Ermenileri tuttuğu için halk adına bir Ermeni adı olan Artin'i eklemiş, Artin Kemal yapmıştı. Ceketinin cebindeki tabancayı Ali Kemal'in kaburgasına dayadı. Ali Kemal sapsarı kesildi. Bir gün bir Türk'ün eğilip de kulağına bunları söyleyebileceğine, kaburgasına silah dayayabileceğine hiç ihtimal vermemişti. Dizleri titreye titreye kalktı. "Yürü." İki adamın arasında yürüdü. Kapı açıldı, dışarı çıktılar, kapı kapandı. Monsieur Aleko koltukta korkudan küçüldükçe küçülmüştü, sızlandı. "Hani İngiliz bölgesiydi burası? İngiliz bölgesi mi kaldı? Böyle armut gibi toplarlar adamı." Ankara İstanbul'da yönetimin olaysız el değiştirmesine dikkat ediyordu. Boşuna bir dikkatti bu. Çünkü olay çıkması için bir tepki, direnç olması gerekirdi. Ne tepki vardı ne de direnç. Her birim, her görevli Ankara'ya bağlanmıştı. Belki de dünyadaki en kolay devrim yaşanıyordu. Ama ertesi gün yaşanan bir olay bu sakin gidişi lekeleyecekti. Muzaffer kılıç alt üst olmuş bir suratla Mustafa Kemal Paşa'nın yanına girdi. Paşam, ne var çocuk? İzmit'te halk Ali Kemal'i linç etmiş efendim. Ne diyorsun? Şimdi telefonla genelkurmaydan bildirdiler. Mustafa Kemal Paşa elindeki kalemi fırlattı. Ankara'ya getirilecekti. Halk bir insanı ordunun elinden alıp da linç edebilir mi? Nurettin Paşa'nın bir tertibidir bu. Allah kahretsin bu ilkel gaddar kafaları. Bana Rauf Bey'i bağlayın. Dipnot. Gerçekten Nurettin Paşa'nın tertibidir. Görgü tanığı Rahmi Apak. 70'lik bir subayın hatıraları sayfa 263. Linç edenler askerler değil. İnzibat yüzbaşı Kel Said'in topladığı ayak takımıdır. Sayfa 265. H. Himmetoğlu Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul ve Yardımları 2. cilt sayfa 334 ve devamı. Asımus 1930-1950 sayfa 47-54. Nurettin Paşa daha önce İzmir'de de Rum Ortodoks Metropoliti Hristostomos'un linç edilmesi olayını tertip etmişti. Profesör Doktor Bilge Umar İzmir'de Yunanlıların Son Günleri sayfa 308-319. Nurettin Paşa'nın Vahidettin'i de İstanbul'dan kaçırtıp cezasını vermeyi düşündüğü anlaşılıyor. Yahya Kemal Siyasi ve Edebi Portreler sayfa 98. Haber İstanbul'da bomba gibi patladı. Sarayı eski nazırları, ayan üyelerinin çoğunu, Ferit Paşa takımını, İngilizcileri, Türk düşmanı, Arapçıları, milli mücadele karşıtı yazarları, dincileri, polisleri, subayları ve ajanları büyük bir korku aldı. Bu kadarla kalmazdı bu hareket, arkası gelirdi. İngiliz Yüksek Komiserliği de sadık bir dostunun başına böyle bir şey gelmesinden çok rahatsız olmuştu. İstanbul fokurdamaya başladı. Dipnot G. Yeşke Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz belgeleri sayfa 248 İMK İnal Son Sadrazamlar 4. cilt sayfa 2058. Halife Vahidettin Efendi özel doktoru ve güvenilir adamı Doktor Reşat Paşa'yı çağırdı. Vahidettin'in gözleri korku doluydu. İkisi yalnız kalınca sesini alçaltarak İngiliz elçisi veya görevlendireceği biriyle çok acele konuşmak istiyorum dedi. Gizlice bağlantı kurup bu ricamı ilet. Peki efendimiz. Bizimkilerden haber var mı? Az önce öğrendiğime göre İngiliz elçiliğine sığınmaya başlamışlar. Anladım. En iyi çözüm buydu. Beğendi. Tepe başındaki İngiliz elçiliğinin bahçe kapısının önünde bavullu, torbalı, çantalı, sarıklı, fesli yüzden fazla Osmanlı toplanmıştı. Birbirleriyle itişerek, kakışarak panik halinde içeri girmeye, kapıdaki görevlilerde düzeni korumaya, sığınmacıların birer birer içeri girmesini sağlamaya çalışıyorlardı. Bir İngiliz askeri içeri girmek için açık gözlük eden iri yarı bir sarıklının göğsüne dipçik vurdu. Sarıklı yere düştü ve derin bir hayal kırıklığı ile baktı. Asker İngilizlere olan hizmetlerini bilse herhalde böyle davranmazdı. Göğsünü tutarak kalktı, uslu uslu sıraya girdi. Kavaslar bahçeye girenleri sıraya diziyor, bir katip isimlerini bir deftere kaydediyordu. Aralarında eski Şeyhülislam, işbirlikçi Mustafa Sabri, eski nazırlar, Yunan ordusunun başarısı için dua edilmesini isteyen eski adliye nazırı Ali Rüştü Efendi, okul kitaplarında Türk sözcüğünün kullanılmasını yasaklayan Maarif nazırı Fahrettin Bey, Sevr'i imzalayan filozof Rıza Tevfik, her karanlık işte parmakları bulunan Ayan'dan yani senatör, Vasfi Hoca ile Ayan'dan Konyalı Zeynel Abidin Efendi, İngilizce Hürriyet ve İtilaf Partisi Başkanı Albay Sadık Bey, bu partinin bütün yöneticileri, İzmir'i Yunanlılara teslim eden Kolordu Komutanı Ali Nadir Paşa, eski İstanbul Emniyet Müdürü Arnavut Tahsin, Refik Halit Karay, Refik Cevat Ulunay, Mevlanzade Rıfat gibi bazı yazarlar vardı. Sayıları gittikçe artıyor, kapının önü kalabalıklaşıyor, bahçe doldukça doluyordu. İngilizler Boğaziçi, Kadıköy, Üsküdar gibi uzak semtlerde oturan sadık dostlarını otomobillerle elçiliğe aldırmaya başlamışlardı. Çevredeki esnaflar, meraklar durumu izlemekteydi. Bu rezillerin bir kısmından bir zamanlar ödlerinin koptuğunu anımsayıp gülüyorlardı. Biri ötekine seslendi. ''Ne kadar çok hain varmış.'' ''Hepsi bu kadarsa iyi.'' Telaşları, sırnaşıklıkları, zilletleriyle İngilizlerde bile tiksinti yaratmışlardı. Gece hepsini siyasi sığınmacı olarak Taşkışla'ya gönderdiler. Dipnot, bu sefillerin İngilizlere sığınmalarını en ayrıntılı biçimde yine içlerinden biri Refik Halit Karay anlatmıştır. Min el bab, il el mihrab, sayfa 213 ve devamı. Otomobillerle elçiliğe getirtme sayfa 224. Ayrıca Rıza Tevfik biraz da ben konuşayım sayfa 245 ve devamı. Sığınanların sayısı 180'i geçmişti. Nurşen Mazıcı Atatürk döneminde muhalefet sayfa 139. Ermeni patriği Zaven Efendi de İngilizlerin yardımıyla İstanbul'dan kaçar. Suçlular telaşlarından belli oluyor. S.N. Sonyel gizli belgelerle Lozan Konferansı'nın perde arkası. Sayfa 62, dipnot 191. İngiliz Yüksek Komiseri Sir Rumbold Halife Vahidettin'in görüşme isteğini öğrenince Mr. Ryan ile birlikte 6 Kasım günü ziyaret etmeye karar verdi. Lozan görüşmelerine katılacaklardı, böylece veda etmiş de olurlardı. Toplantıya kimse alınmadı. Mr. Ryan çok iyi Türkçe biliyordu, çevirmenliği o yaptı. Halife Vahidettin Efendi çok dertliydi. Uzun uzun millicileri çekiştirdi, azınlıkta olduklarını ileri sürdü, görevini bir meclis lehine asla terk etmeyeceğini söyledi. Şu iki soruyu sordu. Müttefikler Ankara hükümetinin meşruluğunu tanıyacaklar mı? Barışın sonuçlanmasına kadar Ankara hükümetinin İstanbul'a ait iddialarını kabule yanaşacaklar mı? Dipnot: Vahidettin İngilizlere mümkünmüş gibi muzaffer Ankara yönetimini tanımamalarını, İstanbul'un Ankara yönetimine bağlanmasını da kabul etmemelerini telkin etmeye çalışıyor. İstanbul ne olacak? İngiliz yönetiminde mi kalacak? Sonra Vahidettin yeniden tahtına mı oturacak? Bu nasıl gerçekleşecek? Müttefikler savaş ilan edip Ankara yönetimini ordusuyla birlikte silip süpürecekler ve Vahidettin'e tahtını ve başkentini geri mi verecekler? Sahte tarihçilerimizin İstiklal Savaşı'nı planladığını filan iddia ettikleri Vahidettin'in kaçmadan önceki son görüşleri böyle. Bu tarz sahneleri ben uydurmuyorum. Her isteyenin görüp inceleyebileceği belgelerde bulunan bilgileri dürüstçe değiştirmeden aktarıyorum. Bu sahnenin bilgilerini aldığım belge 108. dipnotta açıklanmaktadır. İleride Vahidettin'in başka şaşırtıcı davranışlarını da göreceğiz. Bu belgeleri yok sayarak yargıda bulunmak ne tarihçiliğe yakışır ne aydın olmaya. Gerçek tarihçi de aydın da gerçeğe saygılı olur. Olmayanlara ne tarihçi denilebilir ne de aydın. Sonunda asıl konuya geldi. 2 yıl önce yetkili makamlarınız bir tehlike olduğu takdirde beni koruyacakları hakkında söz vermişlerdi. Bu söz şimdi de geçerli mi? Dipnot 108. İngilizlerin padişahı koruyacakları hakkında söz ve güvence vermeleri ve bunu birkaç kez doğrulamaları için T.Ö. Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele sayfa 62-64. Çeşitli kaynaklardan derlenmiş belgeler. Mr. Ryan, Sir Rumbold'un yanıtını Türkçe'ye çevirdi. Evet efendim, şimdi de geçerli. Vahidettin Efendi derin bir nefes aldıktan sonra, İlk fırsatta İstanbul'dan ayrılmak istiyorum dedi. Beni nereye götürürsünüz? Mısır'a mı? Kıbrıs'a mı? Nereye? Sir Rumbold'un yanıtı uzunca oldu. Mısır mümkün değil efendim. Orası bu ara biraz karışık. Ankara'nın zaferi Mısırlıları cesaretlendirdi. Kıbrıs da olmaz. Geçici olarak başka bir yere gidebileceğinizi sanıyorum. Mesela Malta'ya. Beraberinizde 10-15 kişi olabilir. Biz Mr. Ryan ile birlikte Lozan'a gidiyoruz. Hazırlık yapması için General Harrington'a kararınızı bildireceğim. Ayrılış gününü kararlaştırdığınız zaman kendisine birini yollarsınız. Vahidettin mahzun baktı. Kimi yollayabilirim? Yakınımda güvenilecek o kadar az insan kaldı ki. Emrindekiler sessizce kaçıyorlardı. Kimi yollayabileceğini düşünmeye başladı. Dipnot G. Yeşke. Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz belgeleri sayfa 248-249. Correspondence Turkey No. 2. No. 547. Belge Sir H. Rumbold'un Lord Curzon'a yolladığı bu görüşmenin ayrıntılarını bildiren rapordur. Açıklık getirmek için Rumbold'un konuşmasına Mısır hakkında küçük bir açıklama ekledim. Gelecek olaylara hazırlık olmak üzere Malta sözcüğü de benim eklememdir. Yüksek komiser elçiliğe döner dönmez General Harrington'dan gelmesini rica etti. Gelince durumu anlattı. Sultan İngilizler için hala sultandı. Ayrılmaya karar verdiğini sarayın hademeler ve mızıka komutanı Zeki Bey'le gizlice bildirecekti. Elçilik müsteşarının uyarısı üzerine sultandan İstanbul'dan ayrılmak istediği hakkında bir yazılı belge istenmesine karar verildi. Bu yazı her türlü yakıştırmayı, dedikoduyu önlerdi. Sir Rumbold odasından Haliç'e bakarak, Türklerle Sevr Antlaşması imzalanmış dedi. Sevri yırtıldı. Yeni bir barış anlaşması için toplanacağız. İşgalimiz altındaki İstanbul'da şimdi Türkler egemen. Basın üzerindeki sansürümüz artık anlamsız oldu. Mr. Lloyd George istifa etmek zorunda kaldı. Yunan kralı devrildi. Şimdi de Osmanlı Sultanı çekiliyor. Kurduğumuz cephe dağıldı. Nerede yanlış yaptık? General Harrington yanıtladı. Ankara'yı İstanbul sandık. Eski İngilizlerin deyişiyle koca Türk'ü unuttuk. Dipnot. İşgalcilerin telgraflar üzerindeki sansürü 11 Kasım'da, basın üzerindeki sansürü 19 Kasım'da kalkacak. İşgal yönetimi giderek sembolikleşecektir. 7 Kasım sabahı hava yağmurlu, soğuk ve rüzgarlıydı. Buna rağmen İstanbul Batı Cephesi Komutanı ve Dışişleri Bakanı İsmet Paşa'yı ve arkadaşlarını Haydarpaşa'da büyük bir heyecan ile karşıladı. Gar karşılayıcılarla dolup taşmıştı. Özel Katar gara alkışlar, sevgi haykırışları arasında girdi. İzmit'te Ali Kemal olayını öğrenen İsmet Paşa'nın Nurettin Paşa'yı azarladığı duyulmuştu. Kimse bu pis olayı konuşmak istemediği için daha fazla bilgi alınamadı. Dipnot, Hayat Tarih Mecmuası, Şemsettin Kutlu'nun Ali Kemal dizisi, sayfa 69-73, Mart 71. İsmet Paşa şark mahfelinde misafir edildi. Sık sık balkona çıkarak yağmur altında sevgi gösterileri yapan halkı selamlamak zorunda kaldı. İsmet Paşa'nın 2 günü vardı. Bu süre içinde elbiseler diktirecek, gömlekler, boyun bağlar, ayakkabılar, çoraplar alacak, üniversiteye gidecek, yemeklere katılacak, müttefiklerin İstanbul'daki temsilcileriyle temas edecek, yerli ve yabancı basınla konuşacaktı. Bu arada 3 yıldır görmediği akrabalarını görmek için Süleymaniye'deki eve de uğramak istiyordu. Geleceğini bildirdi. Biri ağzından kaçırmış olmalı ki Ayşe Kadın Hamam Sokağı İsmet Paşa'nın geleceğini öğrendi ve harekete geçti. Ertesi gün akşam üzeri Süleymaniye'ye gittiler. Sokağın girişinde şoför otomobili zınk diye durdurdu. Ne oldu? Şoför sokağı gösterdi. İsmet Paşa'nın evine kadar sokağa halılar serilmiş, evler bayraklarla, paşaların resimleriyle, dallarla süslenmiş, cumbalardan cumbalara teller çekilip renkli ampuller dizilmişti. Sokak rengarenk ve ışıl ışıldı. Halıları çiğnememek için otomobilden indiler. Sokak girişinde kurbanlar kesildi. Bütün komşular kapıların önüne çıkmıştı. Yaşlı bir erkek güzel bir dua okudu. Gençler saygıyla el öptü, yaşlılar sevgiyle, minnetle kucakladılar. Dipnot, Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, 4. cilt, sayfa 813, haberi biraz süsledim. Bugün Salih Bozok da mektupla evin hazır olduğunu, Latife Hanım'dan büyük yakınlık ve yardım gördüğünü bildirmişti. Artık dönmesi gerekiyordu ama üşütmüş, grip olmuştu. Yüksek ateşle yatıyordu. Doktor hemen hareket etmesini uygun görmemişti. İyileşir iyileşmez gelip anneyi alacağım paşam. Vahidettin Efendi verdiği kararı bir de Tütüncübaşı Şükrü Bey'e açıkladı. Hazırlık için onun yardımına ihtiyaç vardı. Dipnot, Tütüncübaşı Şükrü anlatıyor, Vahidettin'in son günleri, sayfa 26 ve devamı. Şükrü Bey efendisinin yakınında bir yer minderinde dizlerinin üzerinde oturuyordu. Efendisi Şükrü'ye küçük bir zarf uzattı. İçinde birkaç parça mücevher var, hazineye aittir, geri ver, imzaladığın makbuzu geri al. Aman efendim, gurbette lazım olurdu. Sen söylediğimi yap, arkamdan hırsız demesinler. Vahidettin Efendi başını koltuğun arkasına yaslayıp gözlerini kapadı. Merak etme Şükrü, nasıl olsa geri döneceğiz. Şükrü'nün gözleri ümitle parladı. İnşallah, elbette efendim, tabii Allah'ın izniyle. Çekinerek sordu. Kararınızı kadınlara ne zaman söyleyeceksiniz? Son gece. Dipnot, 36. ve sonuncu padişah Vahidettin kaçarken yanına hazineye ait bir şey almamıştır. Kendine ait para ve değerli taşları götürmüştür. Bu konuda geniş ve belgeli bilgi için Turgut Özakman, Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, sayfa 49 ve devamı. Lozan Kurulu, İstanbul'dan da katılan danışman ve uzmanlarla 38 kişi olmuş, 2,5 gün içinde de herkes şimşek hızıyla ihtiyaçlarını tamamlamıştı. Lozan görüşmelerinin İngiliz seçimleri dolayısıyla bir hafta kadar erteleneceği söyleniyordu. Ama bu durum resmi olarak bildirilmemişti. İlk davet yazısına göre görüşmelerin 13 Kasım günü başlaması gerekti. İsmet Paşa yürürlükteki programa uymayı doğru bulmuştu. Garı dolduranlar koyu renk yeni giysileri içinde pek şık görünen kurul üyelerini sevgi gösterileriyle karşıladı. Üyelerin hepsi kalpaklıydı. Bando artık İstanbulluların da öğrendiği milli mücadele marşlarını çalıyor, kurbanlar kesiliyordu. Doğu Ekspresi 9 Kasım günü saat 12.30'da alkışlar ve başarı dilekleri arasında hareket etti. Dipnot, U. Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi sayfa 365. G. Ceşke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi 2. cilt sayfa 10. Bazı kaynaklarda kurulun İstanbul'dan hareket tarihi 8 Kasım olarak verilmektedir. Kurul, delegeler İsmet Paşa Rıza Nur, Hasan Saka, danışmanlar ve uzmanlar Muhtar Çilli, Veli Saltık, Zühtü Tigrel, Zekai Apaydın, Celal Bayar, Münir Ertegün, Şefik Başman, Seniyettin Başak, Şevket Doruker, Tevfik Bıyıklıoğlu, Tahir Taner, Nusret Medya, Hikmet Bayur, Zühtü İnhan, Fuat Ağralı, Mustafa Şeref Özkan, Şükrü Kaya, Hamit Hasancan, Hayim Naum, daha sonra Baha Bey, eski Maliye Nazırı Cavit Bey. Basın danışmanları: Ruşen Eşref Ünaydın, Yahya Kemal Beyatlı, Genel Sekreter Reşit Saffet Atabinen, mütercim ve katipler Hüseyin Pektaş, Ali Türk Geldi, Mehmet Ali Balin, Cevat Açıkalın, Saffet Şav, Süleyman Sahip Kıran, Rıfat, Doktor Nihat Reşat Belger, İsmet Paşa'nın yaverleri Binbaşı Atıf Esenbel, Binbaşı Sabri Bey. Kurulda 10 askerden kurulu bir koruma ekibi de var. 12 Kasım akşamı Lozan'da olacaklardı. Türkler dünyanın dörtte üçüne egemen ve dünya savaşı galibi emperyalistleri 4 yıl daha mücadele ederek savaş ve diplomasi alanında yenmiş, yeniden barış masasına oturtmayı başarmıştı. Bu insanlık tarihinin kaydetmediği bir başarıydı. İstanbul 2 aydır bayram yapmaktaydı. Afyon'un geri alındığının öğrenildiği gün İstanbul'da evlere, dükkanlara bayraklar asılmaya başlanmıştı. Zaferi Mudanya Ateşkes Antlaşması izlemiş, Refet Paşa gelmiş, Türk jandarması Trakya'ya geçmiş, son olarak Lozan Kurulu da İstanbul'a inmişti. Her aşamada coşku artmış, bayraklar, süsler, resimler, meşaleler, gösteriler çoğalmıştı. Artık olağan döneme dönmek zamanı gelmişti. Lozan Kurulu'nun Sirkeci'den törenle uğurlanmasından sonra taklar söküldü. Yollara, dükkanlara, evlere asılı on binlerce bayrak toplandı. Yeni güzel günler için sakladılar. Dipnot: Bu tarihteki bazı fiyatlar: beyaz un 25, patates 11-14, toz şeker 51, Hollanda küp şeker 65, tereyağı 160, gaz yağı 24, tuz 10, koyun eti 82, süt 28 kuruş. Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü 4. cilt sayfa 817. Taşkışla'da misafir edilen hainler, işbirlikçiler, casuslar, milli mücadele karşıtları, vatanları mide ve cep olanlar, yüzlerce sefil grup grup gemilere bindirilerek isteklerine göre Mısır'a, Yunanistan'a, Romanya'ya yollanmaya başlamıştı. İngilizler çıkarlarına ve isteklerine sadıkça hizmet etmiş olanlara geçim parası verecek, hizmetleriyle orantılı olarak rahat yaşamalarını sağlayacaktı. Yazar Refik Halit Karay da dost İngilizler ve Fransızların yardımı ile Pierre Loti gemisine bindi. Beyrut'ta inecekti. Beyrut'un yemekleri, içkileri ve kadınları güzeldi. Yaptıklarından ne utanç duyuyordu ne de pişmanlık. Bir an önce Beyrut'a gitmek istiyordu. Dipnot: Refik Halit Karay'ın Minel Bab İlel Mihrab ve Bir Ömür Boyunca adlı anılarında ne utanç, ne özür, ne pişmanlık, ne de alttan alma vardır. Tam bir pişkinlik içinde yaptığı pislikleri anlatır. Bugün Bediüzzaman Molla Said Efendi dinleyici locasından meclis görüşmelerini izlemiş, 6 Bitlis Muş Siirt milletvekili kendisinin selamlanmasını, Rasi Hoca da kürsüye gelip dua etmesini istemiştir. Zabıtta bunların uygulandığı hakkında bir bilgi yer almıyor. Zabıt-ı sabık hülasasında hoş geldiniz denildiği yazılı. Bunun nasıl yerine getirildiği hakkında açıklama yok. Başkan hoş geldiniz demiş olmalı. Kürsüye gelip dua okumamıştır. Bunun uygun görülmediği anlaşılıyor. Bu konuda sahte tarihlerde türlü ayrıntılar yer alıyor. Belgelere göre durum bu. Ötesi masal. 1. devre zabıt ceridesi 24. cilt sayfa 439-451. 10 Kasım Cuma günü selamlık törenine pek az kişi katıldı. Bunlar da sayıları her gün biraz daha azalan görevliler ile işgalcilerin temsilcileriydi. Cuma selamlıkları sarayın ve İstanbul yönetiminin milli mücadeleye karşı olduklarının anlaşılması üzerine sönükleşmişti. Halk izlemiyordu. Halife Vahidettin Efendi Yıldız Sarayı'ndan Yıldız Camisi'ne siyah bir atın çektiği yaldızlı bir arabayla geçti. Üzerinde Osmanlı Mareşali üniforması vardı. Bu selamlığın son selamlık, bu kıyafetin son kıyafet olduğunu pek az kimse biliyordu. Hutbede adı söylenilmeden halife olarak anıldı. Dipnot Zeki Sarıhan Kurtuluş Savaşı Günlüğü 4. cilt sayfa 819. Osmanlı İmparatorluğu bir evvel zaman gemisi gibi batmış, suyun üzerinde yalnız bir direğinin ucu kalmıştı. 6 gün sonra o da suya gömülecekti. Bu sırada Kırklareli Hükümet Konağı'na törenle Türk bayrağı çekilmekteydi. Trakya bayramı sürüyor, vatan bütünleniyordu. Dipnot, Tevfik Paşa Sakarya zaferinden 6 gün sonra 19 Eylül 1921 günü Nazırlar Kurulu'nda Yunanların Anadolu'yu boşaltmaları karşılığında Trakya'nın Yunanistan'a bırakılması düşüncesini savunmuştur. Bilal Şimşir Sakarya'dan İzmir'e sayfa 259. General Pangalos'un başında olduğu soruşturma kurulu görevini bitirmiş iddianameyi hazırlamıştı. Gunaris, Protopapadakis, Baltazis, Stratos, Theotokis ve Hagianesti vatana ihanetle suçlanıyorlardı. Bu ölüm cezası demekti. Ötekiler hapis cezalarına çarptırılmış, asker olanların rütbelerinin sökülmesi uygun bulunmuştu. İddianame bunları yargılayacak divanı harbe yani askeri mahkemeye teslim edildi. Duruşmalar 13 Kasım günü başlayacaktı. İsmet Paşa yolda kompartımanından çıkmadan çalıştı. Gerektikçe birini çağırıp bilgi alıyor, görüşüyor, sonra hiç durmadan çalışmaya devam ediyordu. Aralıksız çalışma yeteneği kimilerini hayran bıraktı, böyle yoğun çalışmaya alışık olmayanların ise gözünü korkuttu. İsmet Paşa yolculuk sırasında bir de iş bölümü ve uyulması zorunlu kurallar hakkında ayrıntılı bir genelge hazırladı. Disiplin içinde özenli sürekli bir çalışma istiyor, öncelikle gizliliğe büyük önem verilmesini bekliyordu. Sıkı kurallar bazılarını rahatsız etti. Ama kaldıkları otellerde çevrelerinin casuslarla dolu olduğunu çok çabuk fark edecek, bu kuralların değeri ve gerekliliğini anlayacaklardı. Dipnot İstiklal Harbi'nin son safhası sayfa 118. Esir, sömürülen, koloni yapılan ülkelerden meclise ve Mustafa Kemal Paşa'ya kutlama telgrafları yağmaya devam ediyordu. Dipnot Zeki Sarıhan Kurtuluş Savaşı Günlüğü 4. cilt 655'ten başlayarak aylarca her gün bu tür kutlamalar sürmüştür. Günlükte hepsi hakkında bilgi var. Mazlumlar dünyası ayakta, emperyalizm panikte. Dünya Türk zaferi ile tarihin büyük kırılmalarından birini yaşamaktaydı. Bu büyük olay zaman içinde doğrudan ya da dolaylı olarak Müslüman ya da değil bütün mazlum milletleri etkileyecekti. Bağımsızlıkları için destek isteyenler çoktu. Bugün de Mısır Kadınlar Derneği Başkanı Lebibe Ahmet Hanım zaferi kutluyor, Türkiye'nin Mısır'ın ve Sudan'ın bağımsızlığına destek vermesini istiyordu. Mustafa Kemal Paşa ziyarete gelen Refik Şevket Bey'e telgrafları gösterdi. Bir millet bağımsız olmak için kendi bir bedel ödemeye hazır değilse kim ne yapabilir dedi. Biz can havliyle dirildik, uyandık, olağanüstü bir iş başardık. Şimdi bu uyanışı sürekli kılmak için çalışmalıyız. Refik Şevket Bey, umarım artık uyumayız dedi. Mustafa Kemal Paşa daha da ciddileşti. Emperyalizm bizi affeder mi? 100 yıllık emeğinin ürünü Sevri ve Üçlü Anlaşmayı tarihe gömdük. Hevesi kursağında kaldı. Affetmez. Bizi yine uyutmak, istediklerini yaptırmak isteyecektir. Onun için gözümüzü daima dört açmalı ve çok çalışmalıyız. Tarihimizi iyi bilmeli, bağımsızlık bilincini güçlendirmeliyiz.